Bu podcast, 40 Yama Kadın Dayanışması'nın feminist ideoloji ve politikayı güçlendirme çabasıyla yaptığı atölye çalışmalarının kayıtlarıdır.
Nereden başlayabileceğimi düşündüm açıkçası uzunca süre buraya hazırlanırken. Çünkü gerçekten çok boyutlu bir meseleden bahsediyoruz. Aşk dediğimizde bunun cinsellikle ilişkisinden ya da işte o aşk olarak kurgulanan şeyin içerdiği şeylerden, ki bu çoğunlukla karşımıza flört şiddeti olarak çıkıyor aslında. Ya da daha sistemsel bir boyutta incelediğimizde bu aşk kurgusunun içerisindeki hangi pratiklerin heteropatriarkayı güçlendiğine dair pek çok şey var konuşabileceğimiz. O yüzden belki biraz o aşk kurgusunun içinde, bu arada aşk kurgusu diyorum ama bunu gerçek olmayan bir histen ya da şeyde hissetmediğimiz bir şey söz konusuymuş gibi bir yerden bahsederek söylemiyorum. Makbul olan bir aşk var bizim karşımızda kurgulanan ve aşklarımızı da bu şekilde yaşamamız gerektiği söyleniyor aslında bizlere. Ve bu kurgu içerisinde baktığımızda aslında her zaman iki tarafında heteronormativiteden kaynaklı olarak cis kadın ve cis erkek olduğu karşılıklı tarafların ve heteroseksüel bir ilişki içerisinde yer alabildikleri ve bu heteroseksüel ilişkiyi de yine belli sistem tarafından belirlenen sinirler içerisinde yaşayabildikleri bir durum söz konusu. Ve aslında o aşk dediğimiz duyguyu, o içerisinde heyecanı, mutluluğu barındırması gereken duyguyu ve o içerisindeki heyecanı ayakta tutan şey de tüm bu kurgulanış sebebiyle biraz daha o tahakküm kurmaya yönelik kontrolcü davranışlar oluyor aslında. Aşkın içerisindeki dinamizmi de, o duygunun canlılığını da biz o aşk içerisinde yer alan şiddet pratiklerinden kaynaklı olarak yaşayabiliyoruz, hissedebiliyoruz çoğu zaman. Biraz şunu kastediyorum aslında. İlişkiyi ayakta tutan aynı zamanda tartışmalardır denir mesela. Ama o tartışma denen şeyin flört şiddeti olduğunu biliriz biz adını koyduğumuz zaman. Ya da eğer benim bir partnerim varsa partnerimin nerede olduğunu her zaman bilmeliyim, kimlerle konuştuğunu her zaman bilmeliyim ve her zaman onun hayatı benim kontrolüm altında olmalı. Çünkü aşk dediğimiz şey biraz sahiplenme gibi aslında yine bu kurgunun içerisinde. Karşımdaki insanın duygularının da sahibi ben olmalıyım, bedeninin de sahibi ben olmalıyım, hayatıyla alakalı kararlarının sahibi de ben olmalıyım. Ve bütün bunlar aslında çok güvensizlik üzerinden şekillenen duygular. Yani o çok güzel bir his olarak belki tahayyül ettiğimiz aşkın temeline indiğimizde bunun güvensizlik, sahiplenme, baskılama, kontrol altında tutma ve benzeri şeyler üzerinden temellendirildiğini görebiliyoruz. Ve tüm bunlar aslında o ilişkinin heyecanını da buralarda arıyoruz. Ne bileyim, sürekli WhatsApp'tan son görülmesini takip etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü acaba benden başka biriyle mi konuştu? Ya da bana karşı hissettiği şeyler her zaman çok biricik olmalı. Başka insanlara karşı hiçbir şekilde güzel herhangi bir duygu besleyemez. Ya da başka insana arzulanabilir bulamaz. Ben tek olmalıyım onun hayatına ve iki kişilik bir dünya inşa etmeliyiz. Tüm o kolektif yaşamdan koparak, kendi hayatımıza dair tüm ideallerimizi bir kenara bırakarak iki kişilik bir dünya içerisinde hapsolmalı. Ve karşı tarafı da bu dünyanın içerisinde tutmalıyız gibi bir anlayış aslında. Hakim olarak yaşanması gereken aşk anlatısı. Yani aslında o aşk dediğimiz hissin içerisinde ya belli bir takım duygulara hükmeden ya da o duygular karşı teslim olan kişi olmalıyız gibi bir şeyle de karşı karşıya kalmış oluyoruz böyle olduğunda aynı zamanda. Aşk dediğimizde de o ilişkilenmek, partnerlik ilişkisi içerisinde bağımsız hayatlara sahip iki ayrı bireyin belli bir takım noktalarda hayatlarını ortaklaştırarak ve bu ortaklaştırmayı da belli bir takım hisler sebebiyle yaparak ve kendilerini burada güvenli, mutlu bir alan sağlayarak, buradan güçlenerek çıkarak yaşadıkları bir pratikten ziyade o ortaklaşma içerisinde eridikleri, özneleşme becerilerini kaybettikleri, kendi yeteneklerini kaybettikleri bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Ve bu kaybetme ya da o teslim olma halinde bunların beklendiği tarafta her zaman aslında eğer heteroseksüel bir ilişki bahsediyorsak partnerlerden kadın olan tarafa düşen şey oluyor ve aslında o ilişki dediğimiz şey de kadının hayatı üzerindeki bütün denetim hakkının karşısındaki erkeğe teslim etmesi anlamına gelebiliyor aynı zamanda. Yani buradan yaşandığı sürece ve günün sonunda güçlenen kadınlardan değil, güçsüzleştirilen kadınlardan, bağımsızlaşan, özneleşen kadınlar değil, bir ilişkinin içerisinde gitip gitmesi beklenen kadınlardan bahsediyor oluyoruz aynı zamanda. Ve aslında işte son tahlilde aşk dediğimiz ve tüm bu tanıma eklemlediğimiz duygulara baktığımızda güvensizlik, kaygı, endişe, kıskançlık, kontrol altına alma arzusu. Karşındaki insanın duyduğun arzudan çok kontrol altına alma ve sahiplenme arzusu aslında ve sürekli olarak bir rekabet hali ve bu rekabet hali sürekli olarak dışarıya karşı sürmeli. Başka kadınlarla sürekli olarak rekabet etmelisin ve senin daha arzulanabilir olduğunu göstermelisin ki o ilişki ayakta durabilsin. Ya da hem ilişkinin içinde hem dışında aslında hem içsel hem dışsal alanda sürekli bir mücadele hali ne getirilen bir durum, bir denklem karşımıza çıkıyor aslında. Ve tüm bu şiddet sarmalı içerisinde de o aşk adlandırılması bir kere ortaya çıktığında, bir kere yaşadığımız şey aşk olarak adlandırıldığında aslında geriye kalan her şey o içerisinde barındırdığı psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, cinsel şiddet tamamı görünmezleştiriliyor ve doğallaştırılıyor. Çünkü aşk çok yüce bir duygu ve aşk için kim neler yapmaz ki? Sürekli fedakarlık yapman gereken bir şey haline geliyor aslında senin karşında. Ve bunun sebebine baktığımızda da neden bu şekilde yaşanıyor bu aşkıya baktığımızda da çünkü belli sistem tahlilleri yapıyoruz, belli sistemler içerisinde yaşıyoruz ve heteropatriyarka içerisinde yaşanan bir aşk da heteropatriyarka tarafından kurgulanan bir aşk oluyor aslında. Ve tüm bu bahsettiklerimde özellikle şiddet armalı içerisinde gözümüzde canlanan taraflar genel itibariyle heteroseksüel bir ilişki içerisinde bir erkeğin kadını tahakküm altına alması şeklinde canlanıyor olsa da aslında bu dünya içerisinde yaşadığımız sürece partnerler LGBTİA artı olsa dahi aslında yaşanan aşk biçimi aynı olabiliyor. Çünkü hepimiz bu sistemin kodlarıyla yetiştiriliyoruz ve bu sistemin bir devamcısı olmaya yönelik şekillendirmemiz bekleniyor bizden hareketlerimizi. Burada belki LGBTİA artı demişken bir diğer noktada aslında aşkın mecbur olduğu kurgusu ve hayatımızı aşk üzerinden anlamlandırmamızın gerekliliği. Bu da aslında aseksüel ve herhangi bir şekilde romantik bir ilişkilenme içerisinde bulunmak istemeyen aseksüel olmasa bile her insanın yine o normal olanın dışarısında bırakan ve hayatını sanki bir eksiklikle hayatını sürdürüyormuş gibi bir konuma yerleştiren bir anlayış oluyor aynı zamanda. Ve aşkın bu kadar yüceltilmiş olması, bu kadar ulaşılması mecbur ve mutlaka bulunması gereken bir şey olması da bizi o içerisinde şiddet de olsa daha başka şeyler de olsa o aşka mecbur hissetmeye de sebep verebiliyor aslında. Konuşmanın başından beri heteronormativiteden ve patriarkadan bahsediyorum. Yani bundan kaynaklanan bir kurgudan bahsediyorum. Ama heteronormativite nedir diye biraz daha bakmamız gerekirse aslında insanları doğal rollere sahip iki farklı, birbirinden tamamen farklı ve ayrı cinsiyete ayırıp bu cinsiyetleri kadın ve erkek olarak adlandırıp ve bu iki cinsiyet arasında yaşanabilecek bir cinselliğin yalnızca makul olduğunu söyleyen bir anlayış çıkıyor karşımıza. Ve buradaki adlandırma da tamamen kişilerin genitalleri üzerinden yapılan bir adlandırma. Çünkü aşk dediğimiz şey de o aşka bağlı olarak yaşanan cinsellikte ve cinsellik dediğim şey zaten üreme üzerine gerçekleşmesi sistem tarafından arzulanan bir şey olduğu için aslında bunun üzerinden tanımlanan şeyler oluyor ve normal olan cinsel yönelim de günün sonunda heteroseksüellik oluyor aslında. Ve heteronormativite aslında yalnızca cis kadın, cis erkek arasında yaşanan cinselliği anormal, cinsellik dışında kalan pratikleri anormal adetmekte kalmıyor. Aynı zamanda o alanı da düzenliyor. Yani ben heteroseksüel bir kadın olabilirim, heteroseksüel bir ilişki içerisinde yer alabilirim ama beni etkileyen şey, benim yaşadığım ilişkideki davranış biçimlerini belirleyen şey yalnızca patriarka değil, aynı zamanda heteronormativite. Çünkü bunlar çok iç içe şeyler. Çünkü bunlar birbirinden çok güç alan şeyler. Ve aslında bir normal olarak görülen ilişki içerisinde neler bizim karşımıza çıkar baktığımızda o ilişkinin belli bir noktadan sonra evliliğe varması gerekir ve evlilik kurumu dediğimiz şey zaten kadınların emeklerine ve bedenlerine el koyma sürecinde çok önemli bir yer tutan ve bu şekilde oluşturulan bir kurum aslında evlilik kurumu da. Onun dışında cinselliğin üremeye dayalı yaşanıyor olması. Bir kadın heteroseksüel olabilir ve penetrasyona dayalı bir cinsellik yaşıyor olabilir. Ancak bu penetrasyondan zevk almıyor da olabilir. Başka cinsellik biçimlerinden zevk alıyor da olabilir. Ama eğer bir erkekle ilişkileniyorsa onun yaşaması gereken ilişki o işte cinsel birleşme olarak adlandırılan şeyin yaşanması. Çünkü ancak böyle bir cinsellik biçiminde üreme mevcut. Ve ancak üreme varsa zaten bir cinsellik meşru ve makul ve kabul edilebilir sayılabilir yine bu sistemler açısından. Aslında bu sebeple şöyle bir gerçeklik de çıkıyor karşımıza. Cinsel yönelimi heteroseksüel olan bir kadın bile olsa heteronormativite var olduğu sürece bizim de özgür bir cinsellik yaşayabilmemiz mümkün değil. Ve bu yüzden de aslında hem kadınların hem LGBTİ artıların ortak bir sorunundan bahsediyoruz biz heteronormativite dediğimizde. Bunun dışında o heteronormal denen şeyin dışındaki şeyleri düşündüğümüzde aslında heteroseksüel dışındaki tüm cinsel yönelimler o normal olanın dışında addediliyor. Ama bunun dışında heteroseksüel olup da bu heteronormal normların dışında hayatını sürdüren kadınlar da yine o normal dışı yere atfedilmiş oluyor. Çünkü örneğin seks işçileri heteroseksüel olabilirler ancak o sistemin istediği ahlak kalıpları içerisinde hareket etmedikleri için ya da ilişkilenmedikleri, üremeye dayalı cinsel ilişkiler yaşamadıkları için onlar da yine normal alanın dışarısında kalıyorlar. Ya da bununla ilgili bir örneği vardı. Katie J. Cohen'dı galiba. Şeyi söylüyor. İşsizlik sigortası ile geçinen ve evli olmayan anneler de aslında bu heteronormal dediğimiz şeyin dışarısında kalanlardır diyor. Çünkü ancak işsizlik sigortası ile geçinebiliyorlar ve bu işsizlik sigortası da onları normalleştirmeye ahlaki ve parasal olarak devletin istediği devlete tabi kılıp onun istediği kalıbı bir şekilde yaklaştırmaya çalışan bir şey olarak öngörüyor bunu, bu şekilde adlandırıyor. Ve aslında evlilik dediğim şeyin de bakım ve korumaya karşılık kadının cinselliğine garantili bir erişim sağlayan bir kurum olarak adlandırıyor. Heteroseksist patriarka dediğimizde aslında bahsetmeye çalıştığım üzere bu üreme olsun, cinsiyet olsun, toplumsal cinsiyet ya da cinsel yönelim olsun bunların tamamının birbiriyle çok ilişkili olan ve bir arada düzenlenen içerisinde nedensellik bağı barındıran ilişkilere sahip farklı kavramlar olduğunu görüyoruz. Çünkü başlangıçta kadın ve erkek olarak anatomik bir takım farklılıklardan kaynaklı iki kategori yarattığımızda ve bu iki kategoriyi sabit, değişmez olarak tasarlayıp ona cinsiyet adını verdiğimiz bu kategorizasyonla aslında aradaki bütün ortaklıkları bastırmak bir yana aynı zamanda geçişlilikleri de engelleyen bir yerde duruyoruz ve bu geçişlilik arz eden farklılıklar da aynı kategorilere bölünmeye başlanıyor. Günün sonunda iki cinsiyetli bir yapı elde ettiğimizde de toplumsal cinsiyetle toplumsal cinsiyet rolleri de yani bir kadından ilişki içerisinde, cinsellik içerisinde, bir partnerlik ilişkisi içerisinde sergilemesi gereken davranışlar da aslında bu ikili yapı üzerinden temellendiriliyor ve tüm bunları tamamlayan bir etken olarak da üreme çıkıyor karşımıza. Çünkü ancak az önce de bahsettiğim gibi üremeye dayalı bir cinsellik makbul sayılıyor ve bunun sebebi de aslında kadınların emeğine el koyma sürecinden bahsediyoruz. O yeniden üretim sürecinden bahsediyoruz. Ancak bu yalnızca kadınların ev içindeki emeğine el koyma değil. Aynı zamanda kadınların o soyun yeniden üretimindeki rollerini de kontrol altına alma ve onu da devletin istediği şekilde, sistemin istediği şekilde düzenleme amacı aslında diyebiliriz belki. Ve böylece o toplumsal cinsiyet dediğimiz şey de hem cinselliğimizi denetlemenin bir rolü hem de kadınların emeğine el koyma ve kadınların yeniden üretim sürecinin devamlısı olarak hayatlarını sürdürmek zorunda bırakma yolundaki bir takım şeyler olarak karşımıza çıkıyor. En genel itibariyle aslında bunlardan bahsedebileceğimi düşünen heteropatriarkanın bizim aşkımızla ne ilgisi var diye baktığımızda, yaşadığımız duyguları nasıl etki edebiliyor diye baktığımızda buralardan bağlantılı geliyor bana. Ve tüm bunlardan kaynaklı olarak aslında yaşadığımız ilişkilerdeki o aşk olarak adlandırdığımız şey gerçekten aşk mı yoksa biz belli bir takım şiddetlerin içerisinde kalmaya ikna edilmek için mi aşk olduğumuza inandırılıyoruz? Ya da gerçekten bir aşk yaşayabilmemiz mümkün mü gibi sorular çıkıyor karşımıza ve aslında her 14 Şubat'ta sokaklara çıktığımızda söylediğimiz bir slogan var. Eşitlik yoksa aşk da yok. Ben de eşitlik olmadığı sürece aşkın mümkünatının olmadığını düşünüyorum. Ama bir yandan bu demek değil ki herhangi bir ilişkilenme yaşamayacağız mı o zaman? Hiçbir şey hissetmeyeceğiz mi? Ya da bu hissettiğimiz şeyler gerçek şeyler değil mi? Kesinlikle gerçek şeyler hissedebiliriz, hissediyor olabiliriz. Ama bir yandan da ilişkilenmelerimizdeki o eşitliğe biraz daha yakın ilişkilenmeler sağlamak için her zaman mücadele etmek durumundayız ne yazık ki. Çünkü bu mücadeleyi vermediğimizde ve belli bir takım sınırları çizmediğimizde kendimizi o flört şiddetinin içerisinde bulabiliyoruz. Benim dediğim gibi bahsedebileceklerim bunlar şimdilik.